Ayrım 29. Ulus'tan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 321. 17. Gece yarıyı geçmişti. Cendin kapıları gün yatar yatmaz kapandı. Kale komutanı Boğaç her akşamki gibi denetime çıktı. Gittikçe koyulaşan karanlığın içinde feneri önüne tuttuğunda ardına düşen dev gölgesine baktı. Kaygıyla kendini süzdü. Feneri sağ yanına alınca gölgesi surası açtı. Düz duvarda Adem ejderhasına dönüştü. Attığı her adımda taşların arasına gire çıka eğrilip büküldü. Gölgesiyle birlikte kapıdan kapıya denetimi sürdürdü. Oturar kapısına geldiğinde ilk yıldızlar söndü. Akşam bütün ağırlığıyla çöktü. Göz gözü görmez oldu. Fenerin kapağını açtı. Kandilin fitilini eliyle az biraz uzattı. Kapının kapatılıp dayanaklandığına inanır inanılmaz kuledeki nöbetçilerin yanına tırmandı. Her akşam olduğu gibi nöbetleşe uyuyun. Bir dilek sahibi gelebilir. Anlamadan, inanmadan yaklaşmayın. Tembihiyle buhara kapısına yöneldi. Fenerin ışığı kör karanlığın içinde yere inmiş bir ay gibi parlıyor, gölgesi daldan dala atlayan bir orman canavarı görkemiyle mazgaldan mazgala zıplıyor, fener sur boyunca gezinen bir ay izlenimi veriyordu. Buhara kapısına geldiğinde nöbetçiyi esner buldu. Görmezden gelerek kapıyı inceledi. Sımsıkı kapatılmış, hem yatay hem dikey kalaslarla dayaklanmış, kapı salığı kulplarından zincirlenmiş, mandalları yuvalarına hiçbir sarsmanın kaydıramayacağı biçimde geçirilmişti. Denetimi biter bitmez kuleye çıktı. Durmadan esneyen nöbetçilere, "Varın yatın," dedi. "Bu gece nöbet bende." Açık ağızlarını örtmeye çalışan adamların elleri havada kaldı. Bir ağızdan, "Baş üstüne," sevinciyle hızla kuleden gittiler. Boğaç onlar gider gitmez fenerin kandilini yokladı. Yağ enikonu azalmıştı. İki parmağıyla alevin altından tutarak fitilini kısalttı. Kuledeki eşyalar gölgeleriyle birlikte gitti. Yine de kule mazgalından taşan ışık uzak bir yıldız gibi göz kırpıyordu. Irmak kapısından başladığı denetimi tamamlamanın erinciyle bir süre olduğu yerde dikildi. Esnediğini ağrıyan çene kemiklerinden bildi. Ortadaki mazgaldan ışığın erimini gözlemlemek istedi. Gözleri kendiliğinden kapanmaya başladı. Oğuşturmasına karşın ağırlaşan göz kapaklarına direnmeyi boşladı. Bir süre ne yapacağını bilemediği fenere şaşkın şaşkın baktı. Hemen mazgalın altındaki nişe yerleştirdikten sonra tolgasını çıkardı. Uzun saçları kara bir sancak gibi omuzlarına döküldü. Başı hafiflemiş, esnemesi sıklaşmıştı. Kafasını sıkışıncaya kadar mazgala sokarak son bir kez karanlığı gözetledi. Hiçbir tehlike belirtisi göremeyince mazgaldan çekildi. Sırtında giysisi ayağında çizmeleriyle boylu boyunca sedire uzandı. Her akşam denetime başka bir kapıdan başlar, böylece kule korumalarının nöbetlerini 4 günde bir eşitler, katılması gereken bir toplantı varsa o son kapıda da tıpkı ötekiler gibi nöbetçileri değiştirir, yoksa nöbete kendi girerek kulede yatardı. Bu akşam buhara yoluna açılan kapı sona kalmıştı. Denetimi bitirmiş, içi rahat son nöbetçileri koğuşlarına göndermişti. Kule mazgallarından ıssız karanlığı son bir kez daha gözetledi. Gecenin içinde dertop bir ışın demeti halinde çizerek kayan yıldızlardan başka bir şey göremedi. Loş ışıkta taş kulenin ot minderle yumuşatılmış sediri, kuş tüyü bir yatak gibi görünüyor, kollarını açmış bir sevdalı tutkusuyla onu bekliyordu. Bir kez daha esniyerek sedire uzandı. Uzanır uzanmaz derin uykuya dalması ve anasını yitirmiş dana böğürtüsüyle horlaması bir oldu. Bilinçaltı o an günün yorgunluğundan koptu, düş dinginliğine koştu. Olmayacak şey Selçuk Bey, sefer eğleyecekti. Sancak beyleriyle birlikte onu da korumaların tümüyle yanına almıştı. Hepsi tören kıyafetindeydi. Hepsi de uzak bir alanda şölene gider gibiydi. Kapıdan 4 nala çıktılar. Atlı değil, sanki kanatlıydılar. Bir sıçrayışta Seyhun'u açtılar. Bir ılgarda 2 çölü geçtiler. Atlarının toynakları Kıpçak çölünün ne kara ne kızıl kumunda değdi. Bübeyhi Gürgenç'i, Taberistan Anolu bir göz kırpışta geride kaldı. Başı gök tanrının kartal yuvası, buzulları kaçırmağın anası, güneşe yakın hunilerden buram buram yerin öfkesi tüten Elburz dağları bir hamlede arkalarından baktı. Azerbaycan'la Ermeniye'ye sanki Simbat'ın uçan halısından seyreylediler. Kentlerin tamamı, köylerin tümü, ağallar, komlar, sürüler, çobanlar derin uykudaydı. Gün ağarmadan kırptıkları gözlerini Rum ilinin önünde açtılar. Bizans'ın Sivas Arkonu İyasios onları kalenin karşısında görünce sangı bengi oldu. Buhara'dan Samanoğullarına, Horasan'dan Büveyhoğullarına, Tuşba'dan Vaspurakanlara, Arzeni Bagrat Gürcülerine görünmeden nasıl aşıp da oraya vardıklarını bilemedim. Bilinmeyenden korku, bilinene yenilgiden bin beterdir. Betere tutuklandılar. Ve onlar daha kılıçlarını çekmeden kalenin kapıları açıldı. Ganimetin yükte hafif, pahada ağırını kuşağına sokuşturmuş, pahada hafif, yükte ağırını kendine taşıtmak üzere önüne katmıştı ki, uykusunun uzaklarından belli belirsiz adını duydu. Düşü zırt diye kesildi. Kılıcına dönerek sürdürmeyi umdu. Ne mümkün. Keskin bir ıslıkla yerinden sıçradı. Uyku sersemliği büsbütün yoğunlaştı. Bir süre kendini düşte sandı. Sonra birden aydı. Böyle ıslığı sadece arslan yabgu çalabilirdi. O çöllerin ötesinde, Buhara yakınlarında değil mi? Gecenin bu vaktinde burada olabilemez. Güveniyle yeniden uzanmak üzereydi. "Brebo aç kavatı, ne sallanıp durursun, açsana şu kapıyı," diyen ses kesinlikle yabgunundu. Bilmez mi? Birlikte büyümüş, birlikte koşup oynamış, birlikte çobanlık eylemiş. O göçle gidene değin bütün yollarda birlikte yürümüşlerdi. Ve onca yıl içinde akranlarının hiçbiri ıslığı onun gibi çalmayı becerememişti. Onun çocuk sesi de ergenlik çatlağı da delikanlılığı da belleğine mıh gibi çakılmıştı. Az mı aşık atmış, az mı çelik çomak oynamış, az mı sövgü yarışı yapmışlardı. Yabgu kızdığı ya da yarış coşkusuna kapıldığında beterine girişir, bir kez de girişti mi gece karanlığını utandırıncaya sürdürürdü. İyisi savsaklayarak yeni bir sövgüye fırsat vermemekti. İvecen kuleden çıktı. Yuvarlanır gibi taş merdivenleri indi. Çabucak dayağı çekti. Tezlikle kapının bir kanadını açtı. Gelenin yabgu olduğunu ancak o zaman inandı. "Hoş geldin beyim," der demez arslan. Pesten epeyce seslendim. Bir yanıt ya da kıpırtı yerine horultun gelince doğru düşünmüşüm. Bu köşek gülbeden bayandan bir gece olsun kaçmak için mi, gök gürültüsünü andıran horultusu çoluk çocuğu uykularından sıçratmasın diye mi bilinmez, her cuma kandilini Buhara kapısında söndürür. Geç oldu gerekçesiyle kulede yatar. Uykusu da pek bir derindir. "Kaldırabilecek miyim?" demiştim. "Yanılmışım. Sağ ol, tez ayıldın," diye gülünce dayanamadı boğaç. "Senin bed sesin adamda uyku, o keskin ıslık uyuşukluk mu korki? Günahımı alırsın hey yabgum," yanıtı üzerine arslan, "ne yaparsın, ayıyı inden çıkarmanın başka yolu var mı?" der demez, sağrısı köpük içindeki atını tepiklerken, "beni görmedin," dedi. "Görmedim beyim," güvencesi yabgunun ardından karanlığa kavuştu. O geçer geçmez şaşkınlıkla açık kapının yanında sallandı boğaç. Çok önemli bir şey olmalı diye düşündü. Arkası yok. Yabgu, candarını bile almadan yola çıkmış. Akdoğan'ın gözü açık, uykusu pek bir hafiftir. Ama arslan yabgu, kaç tilkinin kuyruğunu birbirine değdirmeden kafasında gezdirir. Onu dahi atlattığına göre, han babasına İvecen eriştireceği bir şey var herhalde. Nedir ki? Sorusunu, "Ustur, nasılsa sabaha kalmaz öğrenirsin," yanıtıyla rahatlayarak kapıyı kapattı. İki nöbetçinin güçlükle yerleştirdiği dayağı tek başına yüklendi. Nefes nefese yuvasına yerleştirdi. Kendinden hoşnut, kuleye çıkarak sedire uzandı. Gözlerini sımsıkı kapamasına karşın uyuyamadı. Buradan mehter eşliğinde bir boy, bir ordu olarak gitmedi miydi bunlar? Ne oldu ki bu, cehennemden kaçmış gibi tek başına çıka geldi? Teyzemle eniştem, emimle yengem ve yeğenlerimin tamamı oraya göçmüştü. Bıldır goncasına kavuşmuş bülbül benzeri şakıyorlardı. Yok, vardıklarında Nur tam bir örenmiş. Tarlada tapan, yaylada ottan eser yokmuş. Gelirken yemle saman getirmeseler, davar da sürü de açlıktan ölürmüş. Yok aralarından iş bilenler ayrılmış. Tarlalar ekilmiş. Bütünüyle nadasa kalan toprak bire yüz vermiş. Attıkları tohumlar adam boyuna erişmiş. Filizlenen başaklar iki avucu dolduracak kadar gelişmiş. Ottan ırak yaylaklar kış yağmuruyla yoncaya kesmiş. Hayvanlar yedikçe yeşerdi diye övünürken ağızları sulanıyor, kasıla kasıla birer kadife kılıç misali uzamış mor patlıcanlarını gösteriyor, 40 çeşit aşını sayarken adamın iştahını kabartıyor. Meyve, sebze ve bostanlarını birer cennet bahçesiymişçesine anlata anlata bitiremiyorlardı. "Emek güvenle birleşince ören cennete döndü," demişti teyzem. "Biz geldik, ıssız ısını buldu. Toprak tohumuna, yaylak sürüsüne kavuştu. Doğa kendine geldi. Yoksunlukla yoksulluk yerini varlığın şenliğine bıraktı. Bilir misin boğaç yiyen? Evler, sokaklar, çarşılar, kapanlar insansız. Yaylalar hayvansız kalanda meyvesi silkilmiş, yaprağı dökülmüş ağaç gibi bir garip oluyor. Bakanın da görenin de içini tarifsiz bir hüzün kaplıyor. İyi ki sen o halini değil bu halini görüyorsun. Doğa nice güçlü, nice verimli bilemezsin. Bir yılda tohum meyveye, koyun kuzuya, ana oğula duru veriyor. Bir ömür yetmez dediğin ürün ilk yazla güneş gibi yüzüne gülüyor. Sağ olsun Selçuk Bey ile kocaları, göçenleri öyle seçmişler ki cent oradan kalktı sanki buraya kondu. Bunca kısa zamanda ören başka türlü nasıl bayındır olur? Nasıl övüncümüz haline gelebilirdi? İnsan olmadı mı kentin hayrı yok. Öyle bir boynu bükük, dişleri sökük köhne kocaya dönüyor ki yaylak yolunda mı, kışrak yolunda mı terkeleyeceğini bilemiyorsun. Burası elden ayaktan düştüğü, dişi döküldüğünden tike çiğneyemez, yuttuğunu özümseyemez, elden ayaktan düştüğünden hacetini göremez kişine ise öyleydi. Öylesine çöl kışına bırakıp doğanın hükmüne terkeylemekten başka çare var mı? Varmış meğer. Dişsize gevme, elsiz ayaksıza sevme, ölümü dirime çevirme olasıymış. Yerleştik, terk etmek yerine işlenirse ölü dirilirmiş öğrendik. Sokaklar insan ayağı, çarşılar ahi gereci, pazarlar her türlü yiyeceği görende canlanıverdi. Anımsadıkları midesinde bir yumruk oldu, boğazına doğru yürüdü. Ellerini karnına bastırarak doğruldu. Peki şimdi ne oldu da yabgu gecenin yarısında kapıya dayandı? Sormama da bırakmadı ki, diye başını sallaya sallaya uzandı. Gözlerini yeniden sımsıkı kapattı. Heyhat! Ne gözünü kırpabildi, ne düşünü yakalaması olasıydı. Ağır ağır kuleden çıktı. Yıldızlar aysız geceye ipil ipil altın çiviler çakıyordu. Mazgal şevlerinin arasına dikildi. Çakşırının uçkurunu çözdü. Bir eliyle mazgal dişine tutunarak kaykıldı. Utançtan arık, hava akımına butlarını okşata okşata çöğdürdü. On kulaçtan artık yükseklikteki surun üstünden aşağı ineni görmedi. Ama kulaklarında uçuruma dökülen cılız bir su şırıltısı dinleye dinleye işini bitirdi. Kasıkları rahatlayınca mazgal dişine yaslandı. Çakşırını çekip uçkurunu düğümledi. Siperliğin üstünden, belki ben yanılıyorum, belki arkası arkadan gelmekte. Düşüncesiyle gözünü karanlıklara dikti. Bekledi, bekledi. Gece eprimiş, henüz ak iplik karasından ayrışacak alacalığa erişmese de karanlık incelmişti. Gözeriminden kale kapısına değin bir kez daha taradı. Yolun hiçbir yerinde hiçbir kıpırtıya rastlayamadı. Gözlerini ovuşturarak bir kez daha baktı. Yaban hayvanlarının oradan oraya gidişlerini görüyor, çok uzak olmayan otlarla açmaya duran çiçeklerin çıtırtısını duyuyor ama insanla evcil hayvana ilişkin hiçbir devini bulamıyordu. Gerisi olsa beni görmedin der miydi? Sorusuyla irkildi. Çok gizli bir iş olmalı. Babasıyla görüşüp bir sonuca ulaşmadan görülsün, bilinsin, duyulsun istemiyor. Üstelik bu gizli iş İvecen olmalı. O Nur'a gittiğinden bu yana bir daha görüşmemiştik. Ben gittiğimde yaylaktaydı, göremedim. O ilk kez geliyor. Onca yıllık yoldaşım. En azından atının üstünde az biraz söyleşirdi. Görmedin diye bir koşu seyirttiğine göre o iş her neyse pek bir İvecendi. İyisi görmemek, işitmemek, söylememek. Nasıl olsa bulur söyler. O söylemezse ben öğrenirim, diye kafasını salladığında uzaklardan bir kımıltı yakaladı. Tam, ha sökün ettiler, diyecekken, küfeleri, sepetleri ayırınca, aa, dedi kendi kendine. Bunlar gidenler değil, her pazar gelenler. Karanlık biraz daha incelince, yanılmadığı belli oldu. Siperlikten ıradı, merdivenlerden hızla indi. Ortalık ışır ışımaz, kapıyı açmaya hazır, dibine dikildi. Arslan, boğaçı öyle şaşkın bırakır bırakmaz iç kale yoluna saptı. Yürük at, bütün yorgunluğuna karşın hızını yitirmemişti. Göz açıp kapıyana iç kaleye geçti. Konağın kapısına dayandı. Candar Gündüz, Selçuk odasına çekilir çekilmez, kapının önünde nöbete girmişti. Dış kale yolunda nal seslerini duyduğu an, ''Bu yabgunun doğrusu'' diye dikildi. Ya Arslan'a bir şey oldu, ya efendisi de küstü, gecenin yarısında buralara kaçtı. Bu doru Tayken'de çok alıngandı. Benim baklakır onun geçtiğinde nasıl dellenmiş, Arslan'ı üstünden atmak için ne oyunlar yapmıştı. Bir kez de Arslan yokken bizim Akdoğan tımarlamak istemişti de az daha oğlanı helak ediyordu. Bir o değil ki Arslan da tatlı yerine tuzlu verince küsmüş, dağlara vurarak 3 gün kendisini aratmıştı. Böyle huysuz bir attır. Kim bilir oralarda da neye küstü, buraya kadar koştu. Derken nal sesleri yaklaştı. Yok, bu salt dorunun gelişi değil. Öyle olduğunda toynağı yere değmez Meret'in. Üstünde biri var. Toynak sesi ağırlığı belirtiyor. Arslan'dan gayrısı da buna binemez ki. Acep ne oldu? Sorusu daha sonuna ermeden Arslan'ı karşısında buldu. Konuşma gereği duymaksızın kapıyı açtı. Avluya onunla birlikte girdi. Arslan doru atın üstünden güvercin gibi havalandı. Bir şahin gibi yere indi. Yuları gündüzün eline tutuşturduğu gibi konağın kapısına yürüdü. Kapı açıktı. Bir derdi bir sorunu olanın, hatta iyi ya da kötü bir düş görerek aklına bir şey gelenin hemen beye erişmesi için konağın kapıları hiçbir zaman kilitlenmezdi. Arslan kapı dilinin sırımını çekti. Çift kartal başlı tokmağın üstünde gerilen sırım tık diye dili kaldırdı. Kapı açılır açılmaz ardında kayboldu. Gündüz bir kapıya, bir elindeki yulara baktı. Doru atın sağrısına uzanınca eli köpüğe battı. Amanın, bu buharadan buraya hiç durmamış. Ne dayanıklıymışsın bire Dorucan. Yabguyu çatlamadan buraya getirdinse alkış sana. Gel az biraz dolaşalım. Önce terin soğusun. Arslan babasıyla halleşirken seni bir güzel ovalım, tımarlayalım. Tavlanı arpanı, yalığına suyunu da doldurduk mu, ister yer içersin, ister dizlerini kilitler, derin uykularda dinlenirsin. Onca yolu hiç molasız aşan bir at, her bir şeyi hak eder. Diler güç de yetirebilirsen, sabah seni benim alkıza çekerim. Dediğinde, doru atın burun delikleri açıldı. Boynu şaman asası gibi büküldü. Yelesi hışırdadı. Ağzından kişneme ile suvarma arası sesler çıktı. İşret fırsatı doğunca keyfin yerine geldi ha köfteor. Sözlerine okşayışlarını ekledi. Doru at yuları gevşekken de boynunu kıvrık tutarak belli belirsiz eşindi. Tamam tamam dedi gündüz. Anlaştık. Hele terin soğusun. Suyunu iç, yemini tüket. Gücün yerine gelsin. Sözüm söz. Al kızı getirir yanına katarım. Gönlünü de edemezsen günah benden gider. Bilirsin o senden kalır değil. Hatta pundunu bulursa alt etmekte duraksamaz. Darılmaca gücenmece yok tamam mı? Diyerek duraladı. Sağrısını, kasıklarını, sırtını yepeşledi. Derisi serinlemeye, köpük keçelenmeye başlamıştı. Az biraz daha dolanalım, terimiz iyice soğusun diye çekiştirdi. Ahırın önündeydiler. Doru at başını kastı. Az daha yular elinden kayacaktı. Sımsıkı tutarken tavlanı mı özledin? Demek gurbet sana da sıla özlemi çektiriyor. Çektirir, bilmem mi? İnsana çektiriyorsa sana çektirmez mi? Atsan aklın yüreğin yok değil ha. Bunlar varsa özlem de var, kavuşmada. Bu ahır, yel aşar al kısrakla, su geçer doru aygırın kulunu olarak doğduğun, bu avlu tayken zıpladığın yer. Sonra at olmaya yakın yabgumla çıktın gittin. Kaç yıl sonra bir gece vakti çıkıp geliyorsun. Özlesen de yadırgasan da haklısın. İnatta haksız, anan baban buradaydı. İlk gün ışığını burada gördün. Doğduğun değil, doyduğun yer yurdundur denilmiş. Denilmiş ya bu söz geçmişinde göçerlik olan bize bile zor geliyorsa sana da gelir. Seninle biz burada doğduk. Bey ne zaman çöle, dağa, yazıya gitse, candarlığın olmazsa olmazı Bilece gittiğimde cent burnumda tütüyor. Oysa bizim yurdumuz belli. Benimki beyimin omuzbaşı, seninki yabgunun kıçının altı. Değil mi Dorutay? At ön bacaklarını mimar pergeli inceliğiyle açmış, cıda bacaklarının ucunda demir topuzları andıran toynaklarını kazık gibi yere saplamış, kıpramamaya ant vermişçesine dikiliyordu. Sen ki soylu bir atsın. Yelle yarışır, kuşlarla uçuşursun. Bir gece tükenmeden buharadan buraya kaç berit, kaç menzili ardında bırakıverdin. Onca uzun yolda çatlayıp matlamadıysan bundan öte hiçbir şey olmaz. Böyle nazlanmak, kocalmış katırlar gibi apışıp durmak yakışır mı? İnadından vazgel. Henüz terin soğumadı. Böyle ahıra girer de yemeği suya yanaşırsan ananın örekesini görürsün diye hafifçe çekiştirdi. At söz dinlemiyordu. Usullacık kulağına eğildi. Bana bak, geberecektiysen bu işi yolda yapaydın da yabgu yayan yapıldak geleydi diyesim geliyor. Ama ona da sana da kıyamıyorum. Benim kafamı kızdırma, çalarım kamçıyı kıçına. İnat neymiş gösteririm. Deyince at gülbank çeken derviş misali iki yana sallandı. Yularına asılır asılmaz boynu uzadı. Pergeli toplandı. Kasıntısı yumuşadı. Tintin gündüzün ardına düştü. Arslan kapıdan ayaklarının ucunda sessizce girdi. Menteşeleri yağlı kapıyı usulca kapatırken irkildi. Selçuk uykusunu almış bir dinginlikle boynuna sarılmıştı. Bir an baskına uğrama telaşı düştü. Sonra dudakları babasının omzunda, uykusu çok hafiftir. Yazıda tilki gelse otun hışırtısından uyanır. Ama burada, çift kale içinde bu mümkün değil. Çok mu gürültü ettim? Etmedim. Hem giyinik kuşanık, ben uyandırmaya koşullamıştım kendimi. Karşımda dimdik bulmayı düşünemezdim ki. Besbelli uyumamış. Anam o töreden şaşmaz der her zaman. Oğuz yaraşır bin han kazandı. Ben eşimi yitirdim. Bilge Kağan balbalında gece uyumadım. gündüz dinlenmedim buyuruyor ya Selçuk Han, ondan kalsın yazılı mı? Ulusu güvende erinç düşleri görüyorsa han uyku dinginliğine erer. En yoksul besinini tam sağlıyorsa şölenden kalkmış gibi doyar. Hey tanrım, bu post ne mene bir şeydir. Bir nice er, nice alp olursa olsun, sevecen bir insan doğan ona oturtulup 3 kez havaya kaldırıldı mı değişiyor. Sorumluluk mu, yükümlülük mü, her neyse, yiğidi Adem ejderhası kılıyor. Gayri o yetmeyenin yeteni, bitmeyenin bitireni olmaya koşulu. Alaaddin'in lambasındaki dev sanki, gereksinimin duası, istemin sızlanması, dileğin yakarısı oladan bilecek. Her birini anında giderecek, o ödevi yüklenene uyku durak haram. Keşke yabgu olmasaydım, Oğuz istemeyene ödev vermez, istemesem olmazdım ama bir kez aldın mı bırakmak sana değil kurultaya bağlı. Yaşamın bir kutlu alkışa, bir mutlu bakışa, bir hayır duaya adandı mı katlanmaya koşulusun. Ne ilersin, başa gelen çekilir buyurmuş atalarımız, çekeceğiz. Onca kişiye hizmet eylemek kolay mı diye düşündüğü an babası kollarını boynundan çözmeden divanhaneye çekiştirerek "Hoş geldin oğlum" diye fısıldadıktan sonra kapıyı arkasından kapattı, kollarını çözdü. Kaygıyla gözlerinin içine bakarak "Pek hoş gelmişe benzemiyorsun ya, hayırdır inşallah" der demez Arslan Yapgu "Mikail öldü han babam" dedi hıçkırık gibi. "Vah yiğit oğlum!" sesi tarazlanarak ağzından çıktı. Eli fırlamasına engel olmak isterce kalbinin üstünde pençeleşti. Yüzü karardı, gözlerinin nemi ışıladı. Beli kamburlaştı, omuzları düştü. Dudakları büzüldü. Hafifçe sallandı. Pençesi kalbinin üstünde bir kısa an hafifçe sallandı. Sonra derin bir soluk saldı. Hırıltıyla burnunu çekti. Gözlerini kıpırıştırdı. Yüreğindeki ateş anında yabancılaştı. Kamburu düzeldi. Gövdesi dikildi. Göz açıp kapayana eski yüzünü takındı. Gözlerinin nemi kurudu. Arslan'ı köşedeki posta doğru sürüklerken bu nasıl oldu? Hele oturalım da anlat. 29. ayrımın sonu. Sayfa 331.